Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, sesimize önem veren, değer veren, sesimizi, nefesimizi arabalarında, radyolarından, evlerinde, radyolarından bizlere önem vererek dinleyen, kulak veren değerli kulak misafirlerimiz, gönül misafirlerimiz, can dostlarımız, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programına hoş geldiniz. Aziz dostlarım, 2019'un son programında, 52. programında 50 ve 51. programlardan kaldığı şekliyle Türkiye'de en fazla karşılaştığımız boşanma çeşitlerini, türlerini, boşanma sorunlarını ve bunun çözüm yollarını sizlerle konuşuyorduk. İnşallah bu hafta elimden geldiğince hem Medeni Kanun'da var olduğu hem de en son Yargıtay İçtihatları Birleştirme Dairesi tarafından kabul edilen yeni boşanma sebepleri ve bunlara yol açan sebepler üzerinde biraz durarak, çözüm yollarını biraz daha önererek yine bir hasbihal yapmış olalım. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden @munirarikan ya da @erkamradyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. En sık karşılaşılan boşanma sebeplerini paylaşıyorduk daha doğrusu geçen hafta sizlerle. Ekonomik sorunlar, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, cinsel sorunlar, iletişim bozuklukları, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet ve zevk ayrılıkları demiştik. Bir başka madde eşlerin birbirini ihmal edişi. Bu ihmal zaten fiziksel olduğunda Medeni Kanun'da bunu bir sebep olarak kabul ediyor. Yani artık eve gelmemeye başlıyorsa, hanımefendi evine gitmemeye, beyefendi evine gelmemeye başlıyorsa, artık ilgi alaka dışarıdaysa gibi bunu düşünebilirsiniz. Bu kendi kanunlarımızda da bir sebep olarak ele alınıyor. Aile olduktan sonra B ile C ile değil A ile oluyoruz işte. İlk başlangıcı kendilerinde sükun ve huzur bulduğumuz eşlerin Rab tarafından bizim için yaratılması, bizim bir aile kılınmamız, Rab'den onları emanet olarak kabul etmemiz, en hayırlımızın eşlerine en hayırlı davranan olması gibi unsurları göz önünde bulundurarak yani bu ihmale şöyle düşünün, en önemli projeniz şirket içerisinde ve yönetim kurulu başkanı onu size veriyor. Bir de başka yapacağınız işler var. Hangisini öncelikli olarak yaparsınız? Herhalde yönetim kurulu başkanının verdiği o özel projeyi değil mi aziz dostlarım? İşte bu anlamda bizim de Rab tarafından bize verilen en önemli projelerden bir tanesi aile projesidir, eş projesidir, çocuklarımızın projesidir, akrabalık projesidir. Bu projelere önem vermek, bunlara dikkat etmek, bunları önemsemek bu ihmalin önüne geçebilir. Taciz etmezsek duygusal manada, birbirimize laf çakmazsak, kötü söz kullanmazsak, kelimeleri güzelleştirirsek bu ihmalin biraz daha muhabbete döneceğini, beyefendilerin aile koçluğunda en fazla mesela yakındıkları konulardan bir tanesi, hocam çok tertipsiz, düzensiz, bakımsız, kişisel bakımına özen göstermiyor. Eve geldiğimde kapıda beni çok hoş bir şekilde karşılamıyor. Ama dış dünyada işte şirkete gittiğimizde insanların hepsinin böyle intizamlı, düzenli, tertipli, kişisel bakımlarının çok iyi bir şekilde olduğunu görüp o dış dünyadan eve geldiğimizde çok çok özür diliyorum bu kelime için. Onların kullandığı bir kelime. O pasaklı hallerini gördüğümüzde bizim de kahveden çıkasımız gelmiyor, eve gidesimiz gelmiyor gibi. Tabii ki burada tek taraflı bir şey asla söz konusu değildir. İki tarafında karşılıklı ihmalleri, bu ihmale yol açan sebepleri vardır. Bu ihmalin ne olduğunu anlayıp evliliğin cicim aylarında var olan o muhabbetin, sevginin, saygının, karşılıklı iletişimin niye azaldığını, niye köreldiğini bir vicdan muhasebesiyle eşler yaparsa yeniden birbirlerinin gönüllerini kazanmayla alakalı evi kendi yuvaları haline tekrar bir araya geldikleri, birlikte oldukları, birlikte bir yaşam sürdükleri bir yaşam merkezine dönüştürecekleri ihtimal dahilindedir. Ve bu eşlerin sorumluluğu arasındadır. Aziz dostlarım, Eşlerden birbirini ihmal eden eşlerin olması tabii ki işi boşanmaya kadar götürüyor ama ihmalin olduğu durumlarda da ya da olmadığı durumlarda bile ailelerin aşırı müdahalesi çok böyle yürek yaralayan bir duruma getirebiliyor. Eski bir eskimeyen ki tabirimizdir, kol kırılır yen içinde kalır, kan kustum kızılcık şerbeti içtim denir gibi. Problemler mümkünse eşlerin arasında kalıp mahrem hayatla alakalı eşlerin bunu çözmesi daha akılcıdır. Ailelere yansırsa, ailelere taşarsa anne yüreğidir, baba yüreğidir, abi abla yüreğidir. Yani müdahale burada kaçınılmaz oluyor. O müdahale de sorun getiriyor. Artık aile dediğimiz şey bağımsız, tam teşekküllü bir özgür ve yepyeni bir birim. Bunu kendi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o soğuk savaş yıllarında Türkiye Cumhuriyetleri kendi uyduları haline getirmesi, Doğu blokunu, Doğu Avrupa'yı özellikle kendi uydusu haline getirmesi, orada kendine uygun liderler seçip iş başına getirmesi gibi bir şey, aynısı aileler için söz konusu oluyor. Aileler bu müdahaleyi bırakmadığı sürece de oradaki muhabbetsizlik, oradaki sıkıntı işi işte boşanmaya kadar götürebiliyor. Ben aile içerisinde en önemli, en değerli akrabanın gıybeti yapılmayan, gıybet yapılmasına sebebiyet verecek bir hatası bile olmayan bir akraba olduğunu düşünüyorum. Çok konuşuluyorsa, çok gıybetini yapıyorsanız, çok ölü kardeş eti yiyorsunuzdur. O ağzınızın, çok özür diliyorum beni lütfen affedin ama kiriyle de iyilikler, güzellikler asla ortaya gelmiyor. Eşlerden birinin ya da her ikisinin ailelerine bağımlılığı ya da zayıf kişilikte olması da bu müdahaleyi tetikliyor. Hani kişilik tiplerinde kaybet kazancılar vardır ya, ben bilmem, eşim bilir, ben bilmem, abim bilir, ablam bilir, paşam bilir, babam bilir gibi. Dolayısıyla orada o şahsiyetsizlikle alakalı, zayıf kişilikle alakalı bir durum ortaya çıktığında müdahale eden taraf da kendinde bu yetkiyi görüyor. Onlar da kazan kaybet oynuyor. Ben kazanayım, biz kazanalım. Erkek taraf olarak, kız taraf olarak biz kazanalım, onlar kaybetsin gibi. Bu da sonuçta yine boşanmaya sebebiyet verebiliyor. Çocuk olmaması yine aynı şekilde ya da çok enteresandır. Erken dönemde çocuk olması ya da çocuğun ne zaman olup olmaması ile alakalı konularda aileler için bir boşanma sebebi. Yurt dışından bir 19 tane çocuğu olan bir hanımefendiyle tanışmıştım. Amerikalı. Türkiye'ye de getirmek istiyorum aslında onları. Birkaç ilde onlarla bir aile semineri yapmak istiyorum. Öyle bir ekonomik bir şey bulabilirsem, imkan, bir sponsor bulabilirsem. 19 çocuğun gerekçesini şöyle söylüyordu hanımefendi. Bu bana Tanrı'nın bir lütfu, bir hediyesi. Gecenin 3'ünde kapınız çalınsa ve Cumhurbaşkanı size bir hediye gönderse, aynı hediyeyi geçen sene de göndermiş olması durumunda, ya bir hediye gelmişti artık istemiyorum der misiniz? Dolayısıyla bu çocuk bana Rabbim, Tanrım'dan bir hediye. Bunu ben böyle kabul ediyorum demişti o Hristiyan hanımefendi. Yani bu şekliyle de hani bilmiyorum ben, bizim ailelerimizin içerisine bu nasıl bir boşanma sebebi olarak düşüverdi. İşte müdahaleler çok önemli burada. Kayınvalidelerin aman yavrum çocuk yapmayın, kayınpederlerin aman ha sakın ha gibi sakındırmaları. Olması ve olmaması durumunda iki tarafta tabii bir değil, farklı beklentiler var. Bu beklentilerin uymaması durumunda da problemler çıkıyor. Bunun bir nimet haline dönüşmesi zihninizde problemi çözer bence. Bu Allah'ın bir lütfu. Hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır var. Dolayısıyla siz zaten çoluk çocuğa kavuşmak üzere bir evlilik ve yuva kurdunuz. Vakti gelmiştir. Hayırlısı budur. Bu şekliyle olanda hayır vardır'a inanarak buradaki hayrı ortaya çıkarma çabanız o muhabbetsizliği yok edecektir. Bir başka sebep ciddi ekonomik sınıfsal farklılıklar. Hani küfüvet çok önemli diyoruz ya. Hanımefendinin kendi ailesinde çok daha yüksek ekonomik gelir düzeyinde bir imkanı varken, eşiyle çok daha düşük bir gelir düzeyinde olduğu durumlarda anne babasının aldığı bir hediye çok önemli bir sorun haline gelebiliyor. Sayısız aile koçluğu deneyimlerim bunu söylüyor can dostlarım. Normal ikisi de eşit olsa, ekonomik açıdan denk olsa ama erkek tarafı mesela paraya kıyıp çok daha astronomik ücretle bir hediye alsa gelin hanıma bu sorun değil. Ama erkek tarafı biraz daha ekonomik açıdan geliri az ve kız tarafı çok çok iyi durumdaysa ve kız tarafı kendi kızına bir hediye alıyorsa, erkek tarafı bu sefer biz bunu alamıyor muyuz handikapına düşebiliyor, muhasebesini yapabiliyor. Bu anlamda küfüvetin, denkliğin korunmasıyla alakalı en azından mümkün olduğu kadarıyla birbirine yakın ve denk olan kültürlerden, sınıflardan olması, kast sistemi tabii ki İslam'da yok. Tabii ki üstünlük ancak takva ile, ama bu tarz finansal harcamalar, hediyeler, hanımefendinin babasının kendisine bir araba alması bile, aile içerisinde ev alması bile, kendi evinde oturtması bile bir sıkıntı oluşturabiliyor. Yaş farklılıklarının da fazla olması yine bir boşanma sebebi olabiliyor. Boşanma sebebi olmaya da biliyor. Aziz dostlarım, ben buradaki maddelerin hepsini zaten sorun olarak görsem çözüm yolları demem. Boşanma sebepleri ve bunun çözüm yolları aynı zamanda. Dolayısıyla bir sıkıntımız varsa, bir derdimiz varsa bu kendi içimizdeki algıdan dolayıdır. Evet, yani bizim kadim derlerimizde 7 yaş, 5 yaş, 10 yaş arası şeylerden bahsedilir. Kadın erkek arasındaki yaş farklılıklarının. Ama Peygamber Efendimiz de 25 yaşındayken 40 yaşında Hazreti Hatice validemizle evlenmiştir. Burada helallik haramlık söz konusu değildir. Haram diye söylemiyorum ama burada kişiseldir, durumsaldır, o olaya özeldir. Burada kişilerin bakıp nasıl bir algıları olduğunu, o yaş farkını nasıl algıladıklarını, beyefendi, hanımefendi bu yaş farkını doğru algılasa bile bu sefer çevresel etkilerle çok daha genç biriyle evlenmiş, çok daha yaşlı biriyle evlenmiş gibi kaygılar oluşturacaklardır. Bu da onlar için hoş olmayacaktır, bir sıkıntı oluşturacaktır. Aziz dostlarım, erken yaş evlilikleri ailelerin müdahalesine daha fazla imkan verdiği için, sosyo-kültürel açıdan şu andaki toplumumuzda kabul görmediği için biraz sıkıntı gibi görünüyor. Zaten kanunen de bu anlamda erken yaşta evlenen birçok beyefendinin, genç kardeşimizin diyeyim ben, hapiste olduğunu da biliyoruz. Sayılarda hiç de azımsanmayacak düzeyde 7-8 bin dolayında diye biliyorum ben. Kanunlar neyse, tabii ki kanunlara karşı saygısızlık yapacak durumda değiliz ama kanunların evrilmesi adına, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermesi adına biraz daha revize edilmesi gerektiğine yanayım. Burada şöyle bir handikap var. Erken yaşta evliliklere karşı çıkan insanların bütün dünyada, bununla alakalı hareketler var. Eski Amerikan başkanlarının desteklediği bazı büyük dünya çapında farkındalık projeleri var. Ben bu kişileri incelediğim zaman bunların aslında cinsel birlikteliğe karşı olmadığını, sadece evlilik kurumuna karşı olduğunu gördüm, anladım. Bu anlamda bu tuzağı çok iyi algılamamız lazım. Yani çok özür diliyorum, lütfen beni affediniz efendim. Zina varsa, fuhşiyat varsa, gayrimeşru ilişkiler varsa, İngiltere'de evlilik öncesi cinsel beraberlik yaşının 9-10 yaşına düştüğünü söylemişti bir uzman Londra'dayken ben. Yani bizde de ortaokullarda, okullarımızda nasıl bir durum olduğunu Türkiye'yi çok iyi gezen, bütün illeri her yıl dolaşan bir kardeşin olarak çok çok biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. Bu anlamda sokaklarımızın, caddelerimizin, kafelerimizin, sinemalarımızın, tiyatrolarımızın, kültür merkezlerimizin, okullarımızın, okul bahçelerimizin, seminer salonlarımızın veliler şöyle bir gerçekten alıcı gözle baktıklarında değerlendireceklerdir. O mahremiyet ilişkisine, o kadın erkek ilişkisine, o karşı cinsle alakalı ilişkinin seviyesizliğine göreceklerdir ve şok olacaklardır. Yeter ki şöyle dikkatlice baksınlar. Dolayısıyla burada toplumsal manada ben bizim toplumumuzun, bizim medeniyetimizin Batı'nın bu tuzağının farkında olarak, çünkü yıllarca iki şeyle zaten çok vurdular bizi, öldürdüler. 28 Şubat döneminden sonra birazcık tesirleri kesildi bu güruhun ama büyük holdingler doğum kontrol projeleriyle Türkiye çapında, özellikle böyle İslami hassasiyetin yoğun olduğu illerde bunu çok ayyuka çıkararak böyle bir nüfus katliamı yaptılar. En azından sosyal bir katliam yaptılar. Yani bizim zihnimizde şu anda çocuk dediğinizde birdir, ikidir gibi bir şey yerleştirdiler bizim kafamıza, bilinçaltımıza. Ve sezaryen doğumuyla daha fazla çocuk sahibi olamayacak bir fiziksel şeye büründürdüler hanımefendileri. Bu anlamda ben ehli namus profesörlerimizin, kadın doğum uzmanlarının, hastanelerimizin, holdinglerimizin, iş adamlarımızın, STK'larımızın kızlarımızı normal doğuma yönlendirmeyle alakalı, su altı doğum olur, terapiyle, hipnozla doğum olur, beyefendilerin eşlerine 9 ay 10 gün boyunca yardımcı oldukları, onlara psikolojik olarak destek oldukları, annelerin, babaannelerin, anneannelerin işin içinde olduğu, şu anda yurt dışında birçok böyle çok meşhur insan biliyorum, hastanede doğumu reddeden, bunu söylerken de hastanede doğum olmasının adına bir farkındalık ya da bir kampanya oluşturmuyorum, lütfen beni yanlış anlamayın. Tabii ki tıbbın müdahalesi mutlaka elimizin altında hazır bulunmalı ama sevgili Adil Maviş kardeşimi buradan yad edeyim, kulağını çınlatayım. Onun mesela hipnozla normal doğuma yönlendirdiği birçok vakayı da basından, özellikle magazin dünyasından da biliyoruz. Çok meşhur sanatçılar artık oraya doğru yönleniyorlar. Yani burada önemli olan sezaryenden normal doğuma doğru yönlendirilmesi, bu tür bir bilincin de oluşması. Aziz dostlarım, aile baskısı ile zorla evlendirmeler de, Güneydoğu'da böyle bir usul var diye basında zaman zaman görüyorum. Oraya gittiğimde şahit olduğum, bana söylenen, karşılaştığım bir durum değil ama basından çok sık duyduğum için, eğer yoksa lütfen beni affetsin Güneydoğulu kardeşlerim. Ama Anadolu'da da zaman zaman duyduğumuz, basından gördüğümüz bir özellik, berdel dediğimiz. Yani mesela siz öldüyseniz, erkek kardeşinizin eşinizle evlenmeye zorlanması. Yani gelinin o evden gönderilmemesi anne babasının evine. Burada okuduğum kadarıyla bizzat böyle bir olaya şahit olmadım aziz dostlarım. Lütfen beni bu konuda affediniz. Yani %100 araştırdığım bir konu değil. Bu sadece basından duyduğum bilgilerle size söylediğim, paylaştığım bir unsur. Okumalarım şu konuda bir bilgi sahibi olmamı sevk etti beni ya da sonuçlandı bilgiyle. Başlık parası olmasın, ikinci bir başlık parası verilmesin diye ve güya hani hanımefendiye sahip çıkılmasıyla alakalı ve bazen bu genç kardeşimiz de yaşı da küçük olabiliyor. Kendinden çok yaşça büyük de bir abisinin eşiyle evlenebiliyor, evlendirilebiliyor ölümden sonra. Bu tür bir şeyin ben asla ve asla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zoraki evliliklere zaten tamamen karşıyım. Kendi mezhebimizde de, Hanefi mezhebinde 18'den sonra anneye babaya da sorulmadan kızlarımızın kendi istedikleri evlenebilmesiyle alakalı bir iradenin, bir serbestliğin, hürriyetin var olduğunu da biliyorum. Dostlar, taraflardan birinin, eşlerin yani ani kişilik ve yaşam pratiğinin değişmesi, mesela bunu 28 Şubat'ta çok görürdük. Eğer bilmem ne holdingin velihatlarından bir tanesi olan hanım kızımız başörtülü olursa, kapanmaya, örtünmeye karar verirse, bu bütün medyada kızılca kıyamet kopartırdı. Hatta bununla alakalı kızlarını akıl hastanesine kapatan ailelerle alakalı haberler okumuştum o dönem içerisinde. Ya da tam tersi, kızcağız açılırsa ya da oğulcağız namazı bırakırsa ya da tam tersi namaza başlarsa gibi, ya da işte bilmem filanca tarikata ya da dergaha tabi olursa, kılık kıyafetinde ani değişiklikler olursa, sakal bırakırsa gibi, bu ani değişikliğinde boşanma sebebi olduğunu görüyoruz normal rutin hayatta. Burada eşlerimizle bir hayat sürüyoruz. Bu ortaklaşa bir hayat. Dolayısıyla İslami olduğu sürece insani yönünün de vicdani yönünün de empati yaparak karşılıklı çözümlenebileceğini düşünüyorum ben. Yeter ki hani karşı tarafı rencide etmek adına, onu haddini bildirmek adına, inadına olmasın. Böyle bir savaşın hiç kimseye faydası olmaz. İnadına yapılan bir iş asla ve asla kendi sahibine bir hayır hasenat getirmez. Psikiyatrik sorunlar, depresyon, panik atak, şizofreni gibi bu durumlar yine boşanmaya sebebiyet verebiliyor. Ben 52 yaşındayım. Tahminen 15 yaşından sonra 14-15 yaşlarında boşanmalara şahit olmuş, yeni evliliklere şahit olmuş, Anadolu'da birçok yürek yaralayan olaylara, aile meselelerine şahit olmuş. Bunu görmüş bir kardeşiniz olarak biraz da meraklıydım. Meraklı Melihat derlerdi. Yani birisi boşanmışsa mutlaka ben gider konuşurdum onunla. Birisi eşinden bir dayak yemişse, birisinin eşi akşam bir içki içmiş de gidip eşine saldırmışsa, birisinin babasından aşırı bir dayak yemişse gibi mutlaka bu tür kişilerle gider konuşurdum. Buradaki tecrübeme güvenirseniz yaklaşık olarak bu 40 yıllık bir tecrübe yapar. 45 yıllık bir tecrübe yapar ve 20 yıllık aile koçluğu tecrübeme güvenirseniz aziz dostlarım, en son geldiğim nokta benim şu: asla ve asla dinine, milliyetine, ırkına, cinsine, ailesine, sülalesine, namazına, başörtüsüne, çarşafına, sakalına güvenerek, tarikatına, dergahına güvenerek gelin almayın ya da damat almayın. Asla ve asla bunların kriter olmadığını gördüm ben. Hiç ummadığım ailelerde, ummadığım zaaflar, ummadığım problemler beni dehşete düşüren, yürek yaralayan, aile bütünlüğünü parçalayan ve sonu boşanmayla biten vakalar yaşadım. Sayısız defalar yaşadım bunu hem de aile koçluğu sürecinde. Dolayısıyla ben artık bunu anlatırken ne kadar çok zorlandığımı hissedebileceksiniz. Ne kadar çok şu anda bunu size anlatırken kendimi zorladığımı, Rabbime sığındığımı bu titrek sesimden fark edeceksiniz. Allah rızası için beni lütfen doğru anlayın. En son geldiğim nokta şu: utanmasam, haya etmesem evliliklerden evvel vekalet raporunu tavsiye edecek duruma geleceğim. Bütün bu tecrübelerim beni en son bu duruma getirdi. Aziz dostlarım, aile koştuğunda öyle yürek yaralayan vakalar çıktı ki ortaya. Öyle yanlış beyanlar, öyle aldatmalar, öyle inanılması güç vakalar çıktı ki ortaya. En son geldiğim nokta benim. Tabii ki hani bunu isteyecek durumda değiliz ama ya bu olmadan kardeşim, böyle bir rapor almadan ailenize bir kız almayın, çocuğunuzu evlendirmeyin diyecek duruma geldim. Beylerle ilgili, genç erkeklerle ilgili de çok yakın arkadaşlarına sormadan, internette ayak izini takip etmeden, sosyal medyada yazdığı şeyleri virgülüne, satırına kadar analiz etmeden, gerekiyorsa bununla alakalı bir hafiye mi tutacaksınız, ne yapacaksınız? En son o noktaya geldim. İncini, cıncığını, boncuğunu, her şeyini bilin. Ondan sonra bu evliliğe, yani beyana güvenmeyin demek zorunda kalan bir aile koçu oldum. Aziz dostlarım, bu beyanın sayısız defa evlilikleri mutsuz bir boşanmayla sonuçlandırdığının şahidi olarak yüreğim yanarak bunu söylüyorum size. İçim kan ağlayarak söylüyorum. Keşke sözümüz senet olsaydı. Müslümanın sözü, hele hele bir yuva kurulacaksa, gerçek bir bedel olsaydı. En son bir aile koçluğu vakasında yaşadım. Delikanlı damat hiç ummadığı bir durumla karşılaşıyor. Çok berbat bir aldatma var evlilik öncesinde kız tarafının ve yanlış beyanları var. Ondan sonra ben kendi içimde ağlayarak özüme döndüm ve şuna şükrettim. Eve geldiğimde eşimle de bunu paylaştım. Tabii aileleri paylaşmıyoruz, kim olduğu benimle Allah arasında, ama bir tanem dedim, iyi ki hayatımın bütün aşamalarını, bütün merhalelerini en ince detayına kadar sana evlilik öncesinde anlatmışım. Nasıl bir ailemin olduğunu, nasıl bir çocukluğumun olduğunu, nasıl bir akrabalık ilişkilerimizin olduğunu ya da olmadığını, sıkıntılarını, üzüntülerini, çekincelerini bütün netliğiyle anlatmışım. Elhamdülillah dedim. Yani şu anda benim hayatımda daha sonrasından ortaya çıkacak bir gizli ajandam yok. Seni şoka uğratacak herhangi bir gizli şeyim yok. Buna şükretmiştim. O da çok teşekkür etmişti. Çerkes kızı, Allah razı olsun ebeden, çok minnettar kalmıştı. Yani evlilik öncesinde bu tür şeylerin boşanmayla sonuçlanmaması adına beyanın evlenmeden evvel net bir şekilde yapılması, bunun çok net bir şekilde söylenmesi, gizli bir gündem, gizli bir ajanda olmaması, eşlerin birbirini aldatmaması adına, aldatma evlilikten sonra olur gibi geliyor insanlara, hayır, evlenmeden evvel de yanlış beyanlarınız bu aileyi dağıtabiliyor. Aziz dostlarım, bir başka madde, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı gibi aile birlikteliğine zarar verecek, karşı tarafa zarar verecek bir hal alırsa, yalnız burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Uyuşturucuyla alakalı, kumarla alakalı değil ama alkolle alakalı, Anadolu'da ben çok duymuştum bunu çocukluğumda, Antep'te özellikle. Hani eşinden içki içip gelip eve kendine dayak atan, eşinden şikayet etmeyen, buna sabreden ama daha sonra eşinin hidayetine vesile olan hanımefendiler anlatılırdı. Şu anda ben asla ve asla ne olur beni yanlış anlamayın. Buna sabredin, hidayetine vesile olun demek istemiyorum. Ama bütün durumlar durumsaldır. Kişiye özeldir. Bir kişi sabır ve tahammül eşiği %2'lerdedir. Ağzı eve alkol kokar gelir. Şey değildir. Biraz içmiştir ama sarhoş değildir. Hanımefendi hemen boşanabilir. Sen içmiyordun. Niye bana yalan söyledin? Madem bunu içiyorsun, ben böyle bir ailede kalamam diye, bu bir boşanma sebebi olabilir ve hakikaten de bir boşanma sebebidir. Ya da ayyaş bir şekilde gelip şiddet uygulaması durumunda bile, ya benim eşimdir, ben buna sabrederim. Bu şiddet de bir müddet sonra geçer zaten. Yapmaz olur. Ben onun gönlünü kazanırım. Anlatırım ona bir olayı diye. Buna sabrederim diye olan insanlar da olabilir. Benim burada kişisel olarak tavrım, tabii ki ailenin içerisine uyuşturucunun, usunun, alkolün, ağasının, kumarın, kesinin girmemesi. Bu olduğunda da bu birlikteliğin tamamen temelden sarsılacağı. Can dostlarım, yakın çevre müdahalesinin, yakın çevreli ilişkinin, eşlerin aile olduktan sonra ziyaret ettikleri, görüştüğü arkadaşların evliye müdahalesinin de boşanmayla sonuçlandığını görebiliyoruz. Çünkü yanlış örnek oluyorlar onlara. O yanlış ve kötü örneklerde zihinlerinde başka bir olayı ortaya çıkartıyor. Anadolu'da çok enteresandır. Bazı aile anayasalarında evlere gitmemekle alakalı, görüşmeyi dışarıda yapmakla alakalı bir şey vardır. Çünkü neden? Evlerdeki standartları görünce yönetim kurulu üyesi, onun eşi de onu ister, o da ona öykünür, o da ona yürek özetir, imrenir gibi bir şey vardır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aile koçluğunda eşiyle birkaç defanın dışında herhangi bir cinsel ilişkisi olmamış hanımefendilerin bu evliliğe devam ettiğini, bu beyefendilerin buna sabrettiği vakalar da gördüm. Böyle bir isteksizlik durumunda boşanmayla sonuçlanan evlilikler de gördüm. İlla asla cinsel açıdan birbiriyle beraber olamama gibi bir durum değil ama hanımefendinin çok soğuk davrandığı ya da erkeğin çok soğuk davrandığı durumlarda da boşanmalar ya da boşanmamalar gördüm. Burada da yine durumsal bir vaka söz konusudur ama evliliğin de sonuçta en helalinden cinsel bir birliktelik olduğunu da bilmek lazım. Bu cinsel ilişkinin İslami, insani, vicdani, ahlaki boyutuyla alakalı bilgi sahibi olmak lazım. Burada da eşin hakkı söz konusudur. O hakka girmeden, o hakka hürmet ederek, karşılıklı bir empatiyle bunu idare etmek ve sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Eşle tabii burada sadece cinsel ilişki değil, cinsel uyum, eşlerin çocuk sahibi olma isteği, bunun süresi, bunun adedi, bunun zamanlaması, doğumdan sonra bunun bakımı gibi şeyler de boşanmaya etki ediyor. Burada ben Allah'ın verdiği bir nimetin, cinsellik sonuçta Allah'ın lütfettiği, insanlara bir sükunetle ilgili, bir güzellikle ilgili, bir hazla ilgili lütfettiği bir nimettir. Çocuklar Allah'ın lütfettiği bir nimettir. Eşler birbirine bir nimettir. Allah'ın verdiği bir nimeti eziyete dönüştürmemek gerektiğini düşünüyorum. Şiddetin, aynı şekilde aldatmanın, amansız bazı hastalıkların, daha sonra ortaya çıkan hastalıkların da boşanmaya sebebiyet verdiği bir şey yaşıyoruz. Şiddet kısmını zaten açıklamıştım. Can dostlarım, bütün bu unsurlar içerisinde düşünmemiz gereken şey şu: toprağın altında da bir geçici hayatımız var. Sonra mahşerde diriltileceğiz ve birbirimizin yüzüne bakacağız. Şu anda onun yüzünü şeytan görsün, yüzünü bile görmek istemiyorum. Günahını bile, ben ona günahımı bile vermem. Tamam, artık boşandık, işler bitti diye birbirine yüz çeviren insanların Rabbin huzurunda yüz yüze geleceğini, annenin, babanın, evladın, kardeşin birbirinden kaçtığı o günde çok dehşetli bir hesaba çekileceğimizi unutmamam gerektiğini kendime de nefsime de söyleyerek tavsiye ediyorum. Bir hesap var, bir hesap günü var ve bu hesap günü çok dehşetli olacak. Yaptığımız bütün davranışlar kendi defterimizde önümüze açılıp İkra kitabek, oku kitabın denilecek. O kitapta nasıl şeyler okumak o gün, o dehşetli günde hoşunuza giderse o tür bir hayat sürmenizi tavsiye ederim. Aziz dostlarım, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre kabul edilen 8 boşanma sebebi var. Bunlardan bir tanesi zina. Olduğunda tabii ki evliliğin tamamen biteceği. Bir tanesi suç işlemeye ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma. Eşlerden birinin yüz kısaltıcı bir suç işlemesi. Tabii ki bu bugün biraz fazla kullandım 28 Şubat'ı ama hep aklıma o geliyor. Devletin şiddet bir şekilde inançlara zulmettiği bir dönemde namaz kılmanın da başörtmenin de hacca gitmenin de suç olduğu, sakal bırakmanın da suç olduğu, başörtmenin de suç olduğu günlerde tabii ki suç işleme değil bunlar. İnancı için yapılan bir şey. Onu kastetmiyorum ama yüz kızartıcı bir suç olması ve taraflardan birinin buna çok reddetmesi, karşı çıkması durumunda bu bir boşanma sebebi olacaktır. Hayata kast gibi pek kötü veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle de boşanmanın var olduğunu görüyoruz. Terk varsa zaten gitmiştir artık, evi terk etmiştir. Akıl hastalığı yine çok önemli sebeplerden bir tanesi boşanmayla alakalı. Evlilik birlikteliğinin, birliğinin temeline sarsılması iki eş içinde söz konusu değil. Bu herhangi birisi ortak hayatın eşlerden sadece biri için bile çekilmez olması durumunda buna karar verebiliyor medeni kanuna göre. Ya da fiili ayrılık, ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda ve bütün bunların içerisinde son bir maddede de anlaşmalı olarak biz artık devam edemeyeceğiz. Artık ayrılalım dediğimizde medeni kanun bu tür eşleri artık boşanmış kabul ediyor ya da bir an evvel boşamış oluyor. Burada tabii kanunun ne dediğinden ziyade, çünkü o mücbir bir şeyde bizi zorluyor, bu diyor, tamam ama kanunun dışında da bir kanunun var olduğunu, ilahi bir kanun olduğunu mahkemede hakim önünde bile düşünmemiz gereken bir varlık olduğunu, bir yaratan, bir var eden olduğunu düşünerek, onun muhasebesini yaparak, yani orada da mesela yalan söyleyip hakimi kandırabiliriz ama kandıramayacağımız bir hakimin huzurunda olduğumuzu bilebilirsek o süreçlerde sadece teknik açıdan bir boşanma olacaktır. Ama bunun gerçek nedeni bizimle Rabbimiz arasında ve bizimle eşimiz arasında var olan ya da eski eşimizle var olan bir şey olacaktır. İslam temel kaidesi evlilikle alakalı ve boşanmayla alakalı ya hayırla tut ya hayırla bıraktır aziz dostlarım. Hayırla tutamadığımız, hayır kazanamadığımız, sürekli günaha düştüğümüz, sürekli problemler yaşadığımız bir durumunda hayrının bittiğini düşünüyorum. Ama iki tarafın da sözüne güvendiği adil bir hakemin, şimdiler ombudsman diyor buna, süzgecinden geçerek onun fikrine göre de olması, onunla istişare edilmesi de bizim acaba duygusal mı davranıyoruz, yanlış mı davranıyoruz muhasebesini yapmamızı sağlayacaktır. Aziz dostlarım, boşanma sürecinde eşlerin genel duygu durumu, bu çünkü bir ayrılık artık, bir sistemin bozulması, bir kurulu düzenin yok olması, toplumsal açıdan da bir kabulsüzlük, hoşnutsuzluk oluşturuyor. Yani bizim kültürümüzde şu anda yurt dışında, batıda, Amerika'da, Avrupa'da yavaş yavaş, Türkiye'de de birkaç örneğini gördüm maalesef, bunun özel kutlamalarla, ya iyi ki boşandım gibi arabanın arkasında da yazı yazarak, hatta boşanma partisi düzenleyen insanlar, bunun pastasını kesen insanlar, bunun için kurban kesen insanlar var olduğunu gördüm. Ama çok hızlı bir şekilde batıda bu tekil bir hayata doğru gidiyor. Evliliği yok sayan, cinselliği gayrimeşru ve zina ile halletmiş olan, evlilik müessesesine de topyekün karşı olan bir grup, bir güruh boşanmayı abartarak, köpürterek bunun normal bir süreç olduğunu söylüyor. Medyadan da takip ediyorsunuzdur aziz dostlarım. 3 günlük, 3 saatlik, 3 haftalık, 3 aylık evlilikler görüyoruz. Buradaki boşanmanın da tahmin ediyorum ne için olduğunu en iyi sizler anlıyorsunuzdur. Bu sebebi söylemiyorum ama genelde özellikle hanım kızlarımız, özellikle hayatlarının erken evrelerinde, genç yaşlarında, boşandıklarında bir sevgisizlik, bir yalnızlık, bir çaresizlik, bir kararsızlık, bir güvensizlik, bir kendilerini o boşlukta hissetme duygusuyla iç içe oluyorlar. Ben belediyelerimizin, Allah ebeden razı olsun, 94'ten bu yana özellikle bu İSMEK tarzı kurslarıyla hanımefendilerle ilgili çok önemli bir o boşluğu doldurduklarını, onlara hem kendilerini değerli hissettirdikleri, hem işe yarar bir şey yaptıkları, hem bunun ekonomik bir dönüşümü olması hasebiyle bir gelir kaynağı olduğunu gören bir kardeşinizim. Bu açıdan minnetlerimi, şükranlarımı, takdirlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Bütün 94'ten bugüne kadarki büyükşehir ve ilçe belediyelerine ve özellikle İSMEK'te emeği bulunan bütün hocalarımıza hanımefendilerle ilgili o boşlukta hissetme durumunu, psikolojik o travmayı çok kolay bir şekilde aşmalarını, tabii ki çok kolay olmayacaktır ama bir şekilde aşmalarını sağladılar, buna vesile oldular. Bunu aşamayanlar, sorumluluklar boşandıktan sonra dul bir hanımefendi için çok ağır gelecektir. Var olan 2 katı, 12 katına çıkacaktır. Karşı cinsle alakalı zaten erkekler böyle, kadınlar böyle gibi ön yargılar var olacaktır. Kendine karşı, eğer çocukları varsa onlara karşı, ailelere karşı bir sıkıntı yaşanacaktır. Bir eziklik, bir isyan, bir reddoluş gibi duygu durumları, farklılıklar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ya ben anlaşamadım, boşandım kardeşim, gel medeni bir şekilde boşanalımın da çok basit bir cümle olmadığını bilmenizi istirham ediyorum. Aziz dostlarım, erkeklere baktığımızda bu boşanma sürecinde hanımefendilerdeki o yalnızlık, çaresizlik, onlarda özellikle kendi anne babalarından da aldığı güçle, özellikle erkeğin annesinden aldığı güçle, çünkü bu konuda kayınvalideler biraz daha şiddet oluyorlar, beni lütfen affetsinler bütün hanımefendi kardeşlerim, annelerim, biraz burnunu sürtme, sürüm sürüm süründürme gibi cümleler duyuyorum ben aile koçluğunda onlardan. Hatta zaman zaman şiddet uygulama, erkeklerin şiddet uygulaması, parasal güçlerini kullanıp, itibarlarını kullanıp hanımefendileri mahrum bırakması. Allah muhafaza, basından sıklıkla duyar olduk. Sonu öldürmeyle sonuçlanan şiddetlerin var olduğunu görüyoruz. Erkekler açısından özellikle hanımefendiler için de bu geçerli. Ben evlendikten sonra hocam erkek diye bir şey varmış, bunu gördük, bunu öğrendik diyen hanımefendi kardeşlerimin kulağımda çın çın çınlıyor sesleri aile koştuğunda. Hocam kadın diye bir şey varmış, bunu gördük, onlardan biri de evliymişiz, ne olduğunu anlamıyorum bu uzayların diyen erkeklerin sözleri kulağımda çın çın çınlıyor. Dolayısıyla evlilik çağından itibaren, hatta biraz öncesinden başlayarak, kadının ne olduğunu, erkeğin ne olduğunu anlatan aile kitaplarını, evliliğin niye yapıldığını anlatan ehli namus hocalarımızın yazdığı aile kitaplarının, karşı cinsle iletişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili bizi disipline eden aile kitaplarının okutulması gerektiğinden yanayım. Okutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilgiler süreci daha iyi yönetmemizi sağlayacaktır. Aziz dostlarım, şimdi çok beni mutlu eden bir son bir bölüm arz edeceğim size. Özellikle Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'nun, hukuk dairelerinin, ondan sonra içtihadı birleştirme kurullarının bazı emsal kararlarla son dönemde aldığı bazı boşanma kararları var. Hocam siz bunu nasıl severek anlatırsınız, bunu nasıl memnun olarak anlatırsınız bir boşanmayı diye lütfen böyle düşünmeyin. Medeni kanunda yeni düzenleme ve içtihatlar, aile birlikteliğinin tam da kadim değerlerimize göre nasıl olması gerektiği ile alakalı bize bir umut verdi. Yani sadece az evvel saydığım 8 maddeden müteşekkil değil boşanma sebepleri. Bu bir birliktelik, bu bir beraberlik. Burada çiftler bu beraberliğe saygısızlık yaptıklarında bu evliliğin olmayacağını düşünmeleri gerekiyor. Mesela beni çok çok sevindiren bazı boşanma sebeplerini açıklıyorum size. Bu bölümün sonunda niye çok çok sevindiren boşanma sebeplerini diye söylediğimi sizler de göreceksiniz aziz dostlarım. Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, aile birliğini ekonomik yönden sarsacak şekilde boşanan bir beyefendiyle arkadaşına kefil olan eşinin bu hatasını sürekli gündeme getiren kadını eşit kusurlu buluyor. Yani burada eşinden habersiz borçlanan koca da kusurlu. Ya zaten sen hep böyle, çok özür diliyorum, affedersiniz, keriz gibi gider ona buna kefil olursun, sonra bizi de süründürürsün gibi. Sürekli bunu eşinin başına kalkan kadını da eşit kusurlu buluyor. Ve verilen emsal kararla birlikte hem ekonomik yönden aile birliğini sarsacak kocanın, hem de eşinin hatasını sürekli gündeme getiren hanımefendinin kusuru boşanmaya sebep sayılıyor kanunen. Hocam burada niye sevindiniz? Can dostlarım, eşimizi Allah'tan emanet alarak bir manevi şirket kuruyoruz. Bu şirkette ortak kasa geçerli. Bu şirkette eşimiz bazı hassasiyetlere sahip olabilir. paranın kullanımıyla alakalı merakta olabilir. Yani onu merakta bırakacak, onun aklını böyle şizofreniye götürecek şekilde kaygılandıracak, evhamlandıracak bir şey yapmamak gerekiyor. Güvenilir bir insan olmak gerekiyor. Müslüman güvenilir, elinden, dilinden, sözünden güvenilen bir insan. Dolayısıyla o güveni sarstığınızda işte birliktelik yok oluyor kanun önünde şu anda. Bunun, bu güvenin sarsılmaması bu kuralla, bu içtihatla sağlanmış oluyor. Ona seviniyorum. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yine baktığı bir başka boşanma davasında erkeğin çok aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığını, bu nedenle de boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu sonucuna vardı. Allah'ın da sevmediği bir şey, ona seviniyorum. Cimrilik insanı cennetten de alıkoyabilecek bir şey. Kanunlarımızın da bunu artık bir kusur olarak kabul etmesi, cimri kocayı, eşinden bunu kıskanan, eşinden bunu sakınan, eşini bu konuda mahcur, kısıtlanmış bırakan erkeklerin en azından bundan ders çıkartacağını, bunu bir daha yapmayacağını düşündüğüm için bu içtihada da seviniyorum. Aziz dostlarım, Yargıtay Genel Kurulu önemli bir karar aldı yine geçenlerde. Söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldular ve bunu boşanma sebebi saydılar. Sadece birkaç tane bununla alakalı kurula vaka geldiğinde hepsinde eşit davranmadı. Hepsini boşanma sebebi saymadı. Eğer delikanlının düğünü yapacak imkanı yoksa erkek tarafının, bunu boşanma sebebi bir kusur saymadı. Niye seviniyorum? Yargıtay Genel Hukuk Kurulu artık sözümüzün senet olduğuyla alakalı, sözüne güvenilmeyen insanın da evlilik yapamayacağı alakalı bir şeyi tespit etmiş oldu, bunu tasdik etmiş oldu. Buna seviniyorum. Kocasının yine evi terk edip gittiği bir vakada kadının böyle devamlı kıyaslamalarda bulunduğu, erkeğin böyle iktidarsız olduğuyla alakalı bazı dedikodular çıkarttığı tespit edilince şahitlerle, Yargıtay Genel Kurulu burada erkeği haklı bularak erkek lehine boşanmaya karar verdi. Aile hayatı kendi İslami değerler ve kurallar içerisinde mahremdir. Asla ve asla eşlerimizin buradaki yaşadığımız durumlarıyla alakalı hiçbir şeyi asla ve asla gündeme getirilemez. Yatak odasıyla alakalı bir şeyi asla ve asla hiç kimseyle paylaşılamaz. İslami olan bu kuralın kendi hukuk kuralları içerisinde de, hukuk kurallarımız içerisinde de tasdik edilmiş olmasına seviniyorum. Aziz dostlarım, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine haber vermeden kredi çeken bu erkeği de kusurlu buldu. Güven sarsıcı hareket olarak nitelendirdi. Yani aile içerisinde hanımefendiler çok hassastır. Paylaşılması lazım. Yani onun bir yere giderken bile haber verdiği, bizim eve gelirken haber verdiğimiz, bir yere giderken haber verdiğimiz, ortak bir hayatta böyle habersiz, kafaya göre taraflar birbirini eyvallahsız yaşamayacaklar. Dolayısıyla burada finansal açıdan da, hele hele kredi bizi bir faiz batağına da çekiyor. Ödenmez borçlar batağına da, imkanımızın çok çok üstünde bir sıkıntıya da sevk ediyor. Ben krediyle yükselen ne şirketler gördüm ne de aileler gördüm. Kredi bataktır sonuçta. Bu konuda kazananlar her zaman banka oluyor. Aynı kazanan sadece Las Vegas'ta kumarhaneler olur diye bir şey var ya, burada da kazanan sadece kasa oluyor, banka oluyor. Ki taraflar bundan kazanamıyorlar. Dolayısıyla bu tür bir batağa düşmemizi de engellemiş olmasına seviniyorum. Eşinin sık sık eski sevgilisinden bahsetmesi, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu söylemesi, eski sevdiğiyle evlenmiş olsa daha mutlu olacağını söylediği bir durumda, bunu sürekli dedikodusunu yapıp dırdırını eden, lafını eden, bunu sürekli gündeme getiren hanımefendiyi kusurlu bularak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ortak hayatı temelden sarsacak bir durum olduğuna karar veriyor bunun. Dolayısıyla burada başa kalkmanın da, hele hele eski bir durumdan bu şekliyle bahsetmenin de İslami hassasiyetimize asla ve asla uymayan bir durum olmasının kanunen de tasdik edilmesine seviniyorum. Aziz dostlarım, eşinin evdeki bütün eşyaları kırdığını, birkaç kez evde intihar girişiminde bulunduğunu, köprüden atlamaya dahi çalıştığını belirten koca, yine boşanma davası açıyor ve Yargıtay bunu kabul ediyor, davayı kazanıyor. Burada da hani eşimizin akli dengesinin, hani size az evvel ne söylemiştim, çok özür dileyerek, beni lütfen affedin diyerek utanmasam, aile koşullarında evli çiftlerden ne olursunuz artık birbirinize bekaret testi raporu getirin ya da akıl sağlığı raporu getirin, bütün doktor raporlarını, genetik testleri, kan tahlillerini getirin diyecek duruma geldim demiştim ya. Yani aynı şekilde çok güven sarsıcı aileler. Mesela çok büyük bir kusurları var. Kız tarafı bunu küçücük bir kusur olarak görüyor. Erkek tarafının büyük kusuru var. Bunu zaten önemsiz, kendi lehlerinde küçücük bir şey olarak görüyorlar. Halbuki karşı tarafın söylenmesi lazım. Karşı tarafın bunu bilmesi lazım. Onlara göre büyük mü küçük mü bu mesele, bu problem, onların karar vermesi lazım. Son dönemde, son 10 yılda özellikle bir ortak hayata yelken açan çiftlerin maalesef ama maalesef birbirini çok kandırdığına sayısız defalar şahit olmuş bir kardeşiniz olarak ne olursunuz bu konuda dikkatli olun diyorum. Hakaret sebebiyle açılan boşanma davalarında yine çok enteresan bir karar çıktı geçenlerde. Eşine hakaret eden bir erkek ile bu beyefendi kapıcı bir apartmanda, kapıcı olmasından dolayı kocasını sürekli aşağılayan ve bunun için evi terk eden kadını da kusurlu buldu. Mesleği beğenmemek de bir kusur artık. Dolayısıyla yüksek mahkeme kadına ödenmesine karar verilen tazminatı bu kararla bozmuş oldu. Burada da birbirimizi aşağılamamak, birbirimizi küçük görmemek, kader bu. Zaten evlenmişsiniz artık. Birlikte ben çok mutlu kapıcı dostlarım oldu. Eşiyle temizliğe giden, evlerde boya yapan, hatta apartmanda gidip balık halinden kasa kasa balık getirip maişetini buradan da birazcık katkı sağlayan ve mutlu bir şekilde yaşayan kapıcılar da gördüm. Ama bu şekliyle eşini aşağılayan bir insanda ben önemsiz ve küçük bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki kanunen, İslami olarak, dini olarak, vicdani olarak kötü bir meslek olmasın. Onun dışında kötü bir meslek yoktur diye düşünüyorum. Yine sen delisin, akıl hastasısın, senin hastaneye yatman lazım, sen kafayı yedin artık gibi eşe karşı kadının hakaret ve küfürlerini, sen... Tam Yargıtay'ın kararını buradan okuyorum can dostlarım. Lütfen kelimelerim için beni affedin. Sen erkek misin salak demesi boşanma sebebi oluyor. Ağır kusurlu bulunan kadının yoksulluk nafakası talebi de reddediliyor. Dolayısıyla sözlerimizin çok dikkatli tartılarak söylenmesi gerektiği bir aile hayatıdır. Rencide ederek, erkeği rencide ederek hanımefendi yükselemez. Hanımefendiyi rencide ederek erkek yükselemez. Birbirimizin üstüne basarak yükselemeyiz aziz dostlarım. Birbirimizi paspas yaparak yükselemeyiz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşini özel günlerde ve sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmanın da boşanma sebebi olduğuna karar verdi. İşte özel günlerin içerisinde evlilik yıl dönümü gibi, doğum günü, yılbaşı, bayram gibi. Hele bununla alakalı Kayseri'de bir vakada eşinin annesinin vefat etmesi durumunda onu ziyaret etmeyen ve cenazeye katılmayan kadını da bu konuda suçlu buldu. Tabii ki ortak bir hayat, en kötü günde, en zor günde, en bizim için feci günde bile birlikte olmamız gereken bir evlilik, eşlerimizle yaşadığımız hayat. Zor günümde olmayacak insanın daha sonraki günlerde de ben de olmasına, benimle olmasına gerek yok kabulünü burada olumlu buluyorum Yargıtay'ın. Davacı kadın rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen eşinin bekar erkek arkadaşlarının zaman zaman evlerinde yatılı kalmasına izin verdiğini, eve sürekli misafir getirdiğini, bu konuda eşinin onayını almadığını düşünüyor şahitlerle. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi burada da boşanma sebebi hem de kişiliklerine saldırı oluşturarak tazminat nedeni saydı bu olayı. Aziz dostlarım, burada tabii ki eve bir misafir gelecekse ben Çerkes kızına, Sema Hatun'a söylerim, bir tanem birisi gelecekse lütfen benim de iznim al. İlk evlendiğimiz dönemde bunu söylemiştim ona. Biraz üzülür gibi oldu. Hani bir ortak hayatsa ben niye izin alayım ki senden der gibi demedi ama suratının ifadesi öyleydi. Ama açıklayınca beni çok takdir etmişti. Hala da bu şekilde devam ederiz. Ben de o da aynı şekilde. Nedir o? Bir tanem demiştim, eve birisi gelecekse bu senin annen olur, baban olur, akraban olur, arkadaşın olur. Lütfen benim de onayımı al. Çünkü ben de bu sevaba ortak olayım. Bu benim de kararım olsun. Ve bundan çok hoşlaşmıştı. Bu anlamda eşinin onayını almadan, iznini almadan, bir de üstelik arkadaşlarına eşine hizmet ettirecek bir şekliyle bir şey, tabii ki kişiliğin zedelendiği bir durum. Eşinin onayı olmadan olacak bir durum değil. Ve son olarak sürekli erkek arkadaşını yemeğe davet eden ve eşine şiddet uygulayan bir durumda bu dava, boşanma davası açan kadını haklı görüyor Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Ve medyada şöyle çıktı bu haber. Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir. İnşallah eşimizin sadece aşçı olarak görülmediği, çamaşırcı, bulaşıkçı olarak görülmediği, bir gönül dostu olarak görüldüğü, gönlümüzü paylaştığı, hayatımızı paylaştığı, kalbimize sürur ve sükunet veren, huzur veren bir ruh ikizimiz olarak görüldüğü günler diliyorum. Efendim, Ailede Huzur Arayışları programı 2019'un son bölümünü böylelikle icra etmiş olduk. 2020'de inşallah yeni konuklarımla, yeni konularla, yeni bir konseptle sizlerle beraber olacağız. Gelecek programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.